Ayrım 28.
Arada bir mutfağa iniyor, şaşkın şaşkın bakınıyordu. Yardım istemek için kıvrandığı belliydi ama ben beye itaatsizlik edemezdim. Zaten ben onun emirlerine karşı gelmeye hiçbir zaman cesaret edemem Bayan Dean. Doktor Kenneth'ın çağrılmamasının da doğru olmadığını düşünüyordum ama herhangi bir tavsiyede bulunmak ya da şikayet etmek bana düşmezdi. Ben zaten böyle işlere karışmayı her zaman reddetmişimdir. Bir iki defa hepimiz yataklarımıza çekildikten sonra ben nasılsa odamın kapısını açmış, onu merdiven başında ağlar bulmuştum. O zaman ne olur ne olmaz dayanamaz da karışmaya kalkarım diye hemen kapıyı kapamıştım. Vallahi ona çok acıyordum ama biliyorsun işimden de olmak istemem. En sonunda bir gece küçük hanım her şeyi göze alarak odama geldi. Sözleriyle beni aklımı başımdan alacak derecede korkuttu. Bay Heathcliff'e söyle, oğlu ölüyor. Bu defa gerçekten ölmek üzere olduğuna eminim. Hemen kalk, çabuk git söyle ona, dedi. Bu sözleri söyler söylemez çıkıp gitti. Ben de bir çeyrek saat kadar yattığım yerden kulak kabarttım. Tir tir titriyordum. Hiçbir pıtırtı yoktu. Ev sessizdi. Kendi kendime küçük hanım yanılıyor dedim. Nöbeti atlatmıştır. Kimseyi tedirgin etmeme ihtiyaç yok. Uyuyakalmışım. Acı bir çıngırak sesiyle uyandım. Evde bir tek çıngırak bırakılmıştı. Bunda Linton kullanıyordu. Bey de odama gelip olanları anlamamı, onlara bir daha çıngırağı kullanmamalarını söylememi istedi. Catherine'in sözlerini beye tekrarladım. Kendine bir küfür savurdu. Bir iki dakika sonra da elinde yanık bir şamdanla onların odasına gitti. Ben de onun arkasından gittim. Bayan Linton Heathcliff ellerini dizlerinin üzerinde kilitlemiş, yatağın yanı başında oturuyordu. Kaynatası yaklaştı, ışığını Linton'un yüzüne tuttu. Baktı, oğluna dokundu, sonra dönerek, "Ey Catherine, şimdi kendini nasıl hissediyorsun bakalım?" diye sordu. Hanımın nutku tutulmuştu. Heathcliff tekrarladı, "Söyle, nasılsın bakalım?" Hanım, "O kurtuldu, ben de serbestim." dedi. Saklamayı başaramadığı bir öfkeyle, "Kendimi çok iyi hissetmem gerekir ama..." dedi. Ölüme karşı savaşırken beni öylesine uzun bir süre tek başıma bıraktınız ki ben artık sadece ölüm hissediyor, ölüm görüyorum. Benim de ölümden farkım kalmadı. Doğrusu öyle olmuşa da benziyordu. Ona biraz şarap verdim. Çanın gürültüsüne, ayak seslerimize uyanan Harriton'la Joseph de konuşmalarımızı dışarıdan duyarak içeri girdiler. Bana kalırsa Joseph oğlanın aradan çıkmış olmasına sevinmiş gibiydi. Harriton ise biraz üzgün görünüyordu ama Linton'u düşünmekten çok Catherine'i seyretmeye dalmıştı. Bey ona hemen yatağına dönmesini söyledi. Onun yardımına ihtiyacımız yoktu. Bey sonradan Joseph'e ölüyü kendi odasına taşıttı. Bana da odama dönmemi söyledi. Bayan Linton Heathcliff tek başına kalmıştı. Sabahleyin de bey beni yollayıp kahvaltı için aşağıya inmesini istedi. Küçük hanım soyunmuştu. Yeni yeni uykuya dalmak üzereydi. Bana da hasta olduğunu söyledi. Ben de buna hiç şaşmadım. Durumu Bay Heathcliff'e de bildirdim. Cenaze töreninin sonuna kadar bırak yatsın dedi. Ara sıra uğrayıp bir şeye ihtiyacı var mı yok mu soruver. Onun biraz düzeldiğini fark eder etmez de bana haber ver. Silla'ya bakılırsa Catherine 15 gün aşağıya inmemiş. Kadın günde 2 defa onun yanına uğruyormuş. Onunla yakınlık kurmaya da çalışmış ama gittikçe artan bir yumuşak başlılıkla giriştiği denemelerin hepsi de boşa gitmiş. Heathcliff de oğlunun vasiyetini göstermek için bir kere yukarı çıkmış. Linton kendi mallarını, karısından ona geçen mallarla birlikte nesi var nesi yoksa hepsini babasına bırakıyordu. Daha doğrusu zavallı oğlancık dayısının ölümünde Catherine'in evden uzak kaldığı hafta içinde tehdit yoluyla ya da kandırılarak böyle bir vasiyet hazırlamıştı. Yaşı küçük olduğu için topraklara zaten karışamazmış. Bay Heathcliff onların karısıyla kendisine düştüğünü ileri sürüyordu. Dostsuz parasız kalan Catherine bu işi kurcalayıp onu rahatsız edemezdi. Zilla bu ziyaretin dışında hiç kimse onun kapısına yaklaşmadı, hiç kimse onu sormadı diyordu. Aşağıya da ilk defa bir pazar günü öğleden sonra indi. Yemeğini odasına götürdüğüm zaman soğukta oturmaya artık dayanamayacağım diye bağırmıştı. Ben de ona beyin Thrush Cross Garage'a gideceğini, aşağıya inmek için Harriton ile benden çekinmesine lüzum olmadığını söyledim. Heathcliff'in atının nal sesleri kaybolur kaybolmaz, karalar giyinmiş, sarı buklelerini de bir Quaker gibi dümdüz ensesine toplamış olarak aşağıya indi. Saçlarını tarayıp dağıtamamıştı. Joseph'le ben pazar günleri çoğunlukla küçük kiliseye gideriz. Burada Bayan Dean, şimdi büyük kilise papazsız kaldığı için Gimerton'daki Metodistlerin ya da Baptistlerin kilisesine küçük kilise diyorlar diye açıklamak lüzumunu duydu. O pazar Joseph kiliseye gitmişti ama ben evde kalmayı tercih ettim. Gençlerin yanında onlara göz kulak olan bir büyüğün bulunması her zaman iyidir. Harriet'ın da utangaç görünüşüne rağmen pek de örnek bir insan sayılmaz. Kendisine halasının kızının aşağıya inmesi ihtimalinin bulunduğunu söyledim. Genç hanımın kutsal pazar günü işe el sürülmesini istemediğini, o varken tüfek temizlemek gibi ufak tefek işlerini bir yana bırakması gerektiğini bildirdim. Harriet'ın bunu duyunca yüzü kızardı. Gözlerini kirli ellerinin elbisesinin üzerinde gezdirdi. Yağ şişesiyle barut kutusu bir an içinde gözden kayboluverdi. Böylece onun küçük hanımla arkadaşlık etmeye niyetlendiğini anladım. Ona kendini beğendirmek de istiyordu besbelli. Beyin yanında cesaret edemediğim şekilde gülerek isterse ona yardım edebileceğimi söyledim. Şaşkın haliyle azıcık alay ettim. Bunun üzerine hemen suratı asıldı. Küfretmeye başladım. Zillah burada davranışlarından hoşlanmadığımı sezerek her neyse bayan deyin diye yeniden aldı. Sen belki genç hanımını Harriet'ına göre çok üstün buluyorsundur. Bunda da haklısındır ama ben de onun azıcık daha alçak gönüllü olmasını isterdim. Sonra bütün o bilgisinin, inceliğinin kendisine ne yararı var? O da senin benim gibi fakir. Hatta belki daha bile fakir sayılır. Çünkü sen biraz para biriktirebiliyorsundur. Ben de kendime göre bir şeyler yapabiliyorum. Harriet'ın Zillah'ın ona yardım etmesine izin vermiş, Zillah da onu pohpohlayarak yüzünü güldürmüş. Kadının anlattığına göre böylece Harriet'ın Catherine'in ona vaktiyle yaptığı hakaretleri unutarak küçük hanımı güler yüzle karşılamaya çalışmış. Kadın bundan sonrasını şöyle anlattı. Küçük hanım içeri bir buz parçası gibi soğuk, prenses gibi burnu havada girdi. Ben yerinden kalkıp oturduğum koltuğu ona verdim. O benim kibarlığıma burun kıvırdı. Harriet'ın da kalktı. Şöyle ateşe yakın olmak için divana oturmasını teklif etti. Soğuktan donmak üzere olduğundan da şüphe etmediğini söyledi. Küçük hanım kelimelerin üstüne basa basa elinden geldiği kadar da öfkeli görünmeye çalışarak ''Ben bir aydan beri hatta belki daha uzun bir zamandan beri soğuktan donuyorum.'' dedi. Bir sandalye alıp ikimizden de uzak bir yere çekti. Oturdu. İyice ısınıncaya kadar oturduktan sonra çevresine bakınmaya başladı. Dolaptaki kitapları görünce hemen onları almak için ayağa fırladı. Ama kitaplar çok yüksekteydiler. Harriet'ın bir süre ona baktıktan sonra cesaretini toplayıp yardıma gitti. Küçük hanım eteğini açtı, öbürü de eline gelen kitapları alıp onun eteğine attı. Bu oğlan için büyük bir şeydi. Hanımefendi ona teşekkür etmedi ama o gene de yardım yapmasına izin verildiği için minnet duygularıyla doluydu. Küçük hanım kitapları gözden geçirirken o da arkasında ayakta durup seyretti. Arada bir de kitapta hoşuna giden resimleri göstermeye başladı. Öbürü kitabı sertçe oğlanın elinden çekip aldığı halde o buna hiç alınmadı. Hatta biraz daha geriye çekilerek kitap yerine onu seyretmekle de yetindi. Küçük hanım kitap okumaya ya da okunacak bir şeyler araştırmaya devam etti. Derken delikanlının dikkati yavaş yavaş onun gür, ipek gibi bukleleri üzerinde toplanmaya başladı. Kızın yüzünü göremediği gibi kız da onu göremiyordu. Oğlan belki de ne yaptığının farkında bile olmadan bir çocuğun bir mum alevine uzanışı gibi elini uzatıp bir bukleye sanki küçük bir kuşa dokunuyormuş gibi büyük bir ihtimamla dokunuverdi. Küçük hanım öyle bir dönüş döndü ki onu gören oğlanın ensesine bir bıçak sapladığını sanırdı. ''Çekil ardımdan!'' diye tiksinti dolu bir sesle bağırdı. ''Bana dokunmaya nasıl cesaret edebiliyorsun? Sana tahammülüm yok. Bir daha yanıma yaklaşmaya kalkışırsan döner yukarı giderim.'' Harriet'ın aptal aptal geri çekildi. Hiç sesini çıkarmadan divana oturdu. Küçük hanım da yarım saat daha ciltleri karıştırdı. En sonunda Harriet'ın kalkıp yanıma geldi. ''Bize kitap okumasını söyleyebilir misin Zillah?'' diye fısıldadı. ''Boş oturmaktan canım sıkıldı. Hem sesini duymak hoşuma gidiyor. Onun sesini duymak isterim. Ama sakın benim istediğimi söyleme. Kendin için iste.'' Ben hemen ''Bay Harriet'ın bize kitap okumanızı istiyor.'' dedim. ''Bunu yaparsanız çok memnun kalacakmış. Minnettar olacakmış.'' Küçük hanımın kaşları çatıldı. Başını kitaptan kaldırarak ''Bay Harriet'ın dahil hepiniz bilmiş olun ki bana gösterdiğiniz iki yüzlü yapmacık nezaketi sizlere iade ediyorum.'' dedi. Hepinizden iğreniyorum. Hiçbirinizle de bir tek kelime konuşmak istemiyorum. Bir tatlı söz için, hatta birinin yüzünü görmek için hayatımı vermeye razı olduğum günlerde hepiniz benden uzak durdunuz. Ama size sitem etmeyeceğim. Sizi eğlendirmek ya da sohbetinizden zevk almak için değil, biraz ısınmak için buraya geldim. Harriton, ben ne yapabilirim ki diye söze başladı. Beni nasıl suçlayabilirsiniz? Küçük hanım, ha sen bu sözlere dahil değilsin dedi. Zaten senden bir şey beklemek aklıma gelmemişti. Onun bu aksiliği karşısında canlanan delikanlı, ama ben kaç kere bir şeyler yapmak istedim dedi. Bay Heathcliff'e de kızın bir yardıma ihtiyacı varsa ben yapıvereyim dedim de. Hanım, kes sesini. Senin bu kulak tırmalayıcı sesini duymaktansa dışarıda ya da nerede olursa donmaya çoktan razıyım dedi. Harriton da cehenneme bile gitse umurunda olmayacağına dair bir iki kelime mırıldandı. Sonra tüfeğini askıdan indirerek pazar temizliğini daha fazla ihmal etmedi. Artık yeteri kadar da rahat konuşuyordu. Küçük hanım yeniden odasına çekilmeyi düşündüyse de soğuk enik onu artmıştı. Onun için gururuna rağmen sık sık aşağıya, bizim yanımıza inmeye başladı. Ama ben de akıllanmıştım. İyilik edeyim derken kötülük görmemeye dikkat ediyordum. O günden beri ben de onun kadar sert davranıyorum. Aramızda da onu seven, biraz hoşlanan tek kimse yok. Zaten böyle bir şey hak etmiyor ki. En ufak bir şey söylesen saygı maygı gözetmeden karşılık veriyor. Bazen beyim bile sabrını taşırıyor. Onu kendisini kırbaçlamak zorunda bırakıyor. Canı yandıkça da daha beter lanetleşiyor. Silah'ın bu anlattıklarını duyunca işimi bırakıp bir kulübe tutmayı, ne yapıp yapıp Catherine'i yanıma almayı da düşündüm. Yalnız Bay Heathcliff için buna izin vermektense Harriton'un ayrı bir evde oturmasını kabul etmek daha kolaydı. Bence bu durumda küçük hanım için yeniden evlenmedikçe bir çıkar yol yok. Bu da benim yapabileceğim bir iş değil elbet. Alan Dean hikayesinin burada sona erdirdi. Doktorun kehanetini aldırmadan hızla iyileşiyorum. Daha ocağın ikinci haftasına da yeni girdiğimiz halde bir iki gün sonra ata atlayıp uğultulu tepelere gidebileceğimi sanıyorum. Mal sahibime bundan sonraki 6 ayı Londra'da geçireceğimi haber vereceğim. İsterse Ekim'den sonrası için buraya başka bir kiracı bulsun. Burada bir kış daha geçirmeye dünyada razı olamam. 31. Dün hava açık, sakindi ama soğuktu. Kararlaştırdığım gibi uğultulu tepelere gittim. Kahya kadın da yazdığı küçük bir mektubu genç hanıma vermemi rica etmişti. Ben de onu kırmadım. Çünkü bu iyi insan teklifinde yadırganacak bir şey bulunduğunun farkında bile değildi. Evin ön kapısı açıktı ama bahçe kapısı son gelişimde olduğu gibi sıkı sıkı kapalıydı. Kapıyı yumruklayarak bahçe tarhları arasında çalışmakta olan Harriton Earnshaw'u çağırdım. Kapının zincirini çıkardı. Ben de içeri girdim. Harriton gerçekten görünmeye değecek kadar yakışıklı bir köy delikanlısıydı. Bu defa ona daha dikkatli baktım. Yalnız o nedense meziyetlerini elinden geldiği kadar az göstermeye çalışıyordu. "Bay Heathcliff evde mi?" diye sordum. Evde olmadığını, öğle yemeğine geleceğini söyledi. Saat 11'di. İçeri girip de onu bekleyebileceğimi bildirince de elindeki çapayı hemen yere atıp benimle geldi. Bu beyin yerini tutmak için değil, bir çoban köpeği gibi bekçilik yapmak içindi. İçeriye girdik. Catherine oradaydı. Öğle yemeği için sebze ayıklayarak ev işlerine yardım ediyordu. Onu ilk gördüğüm günkinden daha asık yüzlü, daha neşesizdi. Başını kaldırıp bana bakmadı bile. En basit nezaket kurallarına dahi aldırmadan önündeki işi yapmaya devam etti. Başımla verdiğim selama, günaydın deyişime bile karşılık vermedi. Kendi kendime, Alan Dean'in beni inandırmak istediği kadar sıcakkanlı değil, diyordum. Evet, güzel olmasına güzel ama asla bir melek değil. Harriton Earnshaw kızgın kızgın önündekileri alıp mutfağa götürmesini söyledi. O da işini bitirir bitirmez önündekileri iterek kendin kaldır, dedi. Sonra pencerenin önündeki iskemleye oturarak kucağındaki şalgam kabuklarından kuşlar, hayvan şekilleri kesmeye başladı. Ben de sanki bahçeyi seyretmek istiyormuşum gibi yaparak ona yaklaştım. Daha önceden kararlaştırdığım gibi Alan Dean'in mektubunu Harriton görmeden kucağına atıverdim. O yüksek sesle "Bu da ne?" diye sorup kağıdı eliyle itti. Benim iyi niyetle yaptığım işi açığa vurmasına kızmıştım. Mektubun benden olduğunu sanmasından da korkuyordum. "Eski dostunuz Gerinç'teki kahya kadından bir mektup," dedim. Bu sesleri duyunca kağıdı çarçabuk alıp saklayacaktı ama Harriet'in ondan daha atik davrandı. Mektubu yakaladığı gibi yelek cebine koydu. Bunu önce Bay Heathcliff'in okuması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Catherine de sesini çıkarmadan başını öbür yana çevirdi. Sonra belli etmeden cebinden mendilini çıkarıp gözlerine götürdü. Dayısının oğlu da onun karşısında yumuşamamak için bir süre çaba gösterdiyse de biraz sonra mektubu cebinden çıkardı, son derece kaba bir hareketle genç kadına doğru fırlattı. Catherine mektubu yakaladı, heyecanla okudu. Sonra bana insan hayvan ayırt etmeden eski evinde oturanlar hakkında sorular sordu. Daha sonra da tepelere doğru bakarak kendi kendine mırıldandı. Atımla şu bayırdan aşağıya inmek isterdim. Şu tepelere tırmanmak isterdim. Of, usandım artık. Burada ahıra kapatılmış gibiyim Harriet'in. Sonra güzel başını pencerenin pervazına dayadı. Yarı esneyerek, yarı içini çekerek derin bir keder içine gömüldü. Bizim kendisine baktığımızı fark etmediği gibi bunu umursamıyordu da. Bir süre sesimi çıkarmadan oturduktan sonra Bayan Heathcliff dedim. Sizi yakından tanıdığımın farkında değilsiniz galiba. Sizi o kadar iyi tanıyorum ki gelip benimle konuşmamanız garibime gidiyor. Kahya kadın hiç bakıp usanmadan sizi anlatır, durmadan net eder. Dönüşte mektubu alıp hiçbir şey söylemediğinizden başka size ait ya da sizden bir haber götüremezsem çok üzülecektir. Bu sözlere şaşmış görünerek Alan sizden hoşlanıyor mu diye sordu. Hiç duralamadan evet hem de pek çok dedim. Öyleyse söyleyin ona mektubuna karşılık yazmak isterdim ama burada ne kalemim var ne de kağıdım. Hatta boş bir yaprağını yırtıp kullanacak bir kitabım bile yok. Hiç kitabınız yok mu diye bağırdım. Burada kitapsız nasıl yaşadığınızı sorabilir miyim? Geriç de büyük kütüphaneden faydalanırken gene de bazen sıkıntıdan patlayacak hale geliyorum. Kitaplarım olmasa ben çıldırırdım alimallah. Catherine de kitaplarım varken ben de hep okuyordum dedi. Ama Bay Heathcliff okumayı hiç sevmediği için kitaplarımı yok etmeyi aklına koymuş. Haftalardan beri bir tek kitabın yüzünü görmedim. Yalnız birkaç kere Joseph'in din kitaplarını karıştırayım dedim. Çok öfkelendi. Bir kere de Harriet'in senin odanda saklı bir yığın kitap elime geçti. Latince, Yunanca eserler, hikaye, şiir kitaplarıydı. Yani hep eski arkadaşlar. Bunları buraya ben getirmiştim. Saksanlar nasıl sırf çalma zevkini tatmak için gümüş kaşıklar çalar giderse sen de onları toplayıp götürdün. Onlar senin işine yaramazlar ki. Kim bilir belki de senin işine yaramadıklarına göre başkaları da faydalanmasınlar diye onları saklamışsındır. Belki de hasetliğin yüzünden Bay Heathcliff'i kışkırtıp beni hazinemden yoksun ettin. Ama onların büyük bir kısmı beynime yazılmış, yüreğime işlenmiştir. Bunları da söküp atamazsın ya. Halasının kızı onun edebiyat hazinesini nasıl elde ettiğini açığa vurunca Harriet'in Earnshaw'un yüzü utançtan kızardı. Kızın suçlamalarını kekeleyerek yalanlamaya çalıştı. Ben de onu güç durumdan kurtarmak için Bay Harriet'in bilgisini artırmak istiyor dedim. Bilginize de haset değil, gıpta ediyor olmalı. Birkaç yıla varmaz tam bir bilgin kesilecektir. Catherine, bu arada benim de tam bir cahil seviyesine düşmemi istiyor dedi. Evet, kendi kendine hecelemeye çalıştığını da ara sıra duyuyorum. Epey de yanlış yapıyor. Şu av yarışını dünkü gibi bir kere daha okumanı isterdim. Öyle gülünçtü ki, seni dinledim. Zor kelimeler için sözlüğü karıştırdığını, bunları okuyamadığın için de küfrettiğini duydum. Genç adam cehaletinden ötürü alaya alınmasını şüphesiz içerlemişti. Sonra bunu kapatmak için kendisi de güldü. Ben de buna yardım etmek istedim. Oğlanın içinde büyütüldüğü karanlığı yarıp çıkmak için giriştiği ilk denemeler hakkında Alan Dean'in anlattıklarını da hatırlamıştım. İyi ama Bayan Heathcliff dedim. Hepimiz bir başlangıç devresi geçirmişizdir. İlkin hepimiz bocalayıp sendelemişizdir. Öğretmenlerimiz de bize yardım etmeyip halimizle alay etselerdi hala bocalıyor, sendeliyor olurduk. Genç kadın, yo dedi, ben onun ilerlemesine engel olmak niyetinde değilim. Yalnız benim olanı kendine mal etmeye, onları budalaca hatalarla, yanlış yunluş okumalarla berbat etmeye de hakkı yok. Bu kitaplar nesir olsun, şiir olsun, bazı hatıralar yüzünden benim için kutsal bir anlam taşımaktadırlar. Onun ağzında maskara olmalarına hiçbir zaman göz yumamam. Üstelik sanki sırf kötülük olsun diye yapıyormuş gibi benim en sevdiğim parçaları seçip diline doluyor. Harriet'in göğsü bir dakika kadar sessiz sessiz indi kalktı. Yatıştırması hiç de kolay olmayan bir öfke eziklik içinde kıvranıyordu. Ben ayağa kalktım. Onu bu güç durumunda seyrediyor görünmemek için efendice bir düşünceyle kapıya doğru gittim. Dışarısını seyrediyormuş gibi yaptım. O da ayağa kalktı. Odadan çıktı ama biraz sonra elinde yarım düzine kadar kitapla döndü. Bunları Catherine'in kucağına atarak bağırdı. Al bunları. Bunları dinlemek, okumak, hatta düşünmek bile istemiyorum artık. Catherine de ben de artık bunları almam diye karşılık verdi. Onları gördükçe seni hatırlayacak, hepsinden nefret edeceğim. İlk bakışta en çok okunduğu anlaşılan kitabı açtı. Okumayı yeni öğrenen bir kimse gibi heceleye heceleye okumaya koyuldu. Sonra kahkahalarla gülerek kitabı fırlattı attı. Derken bir de şunu dinleyin diye aynı şekilde eski bir türküyü okumaya başladı. Ama delikanlının daha fazla işkenceye dayanacak hali kalmamıştı. Esaslı bir şamarla genç kadının şımarık sesini kestiğini duydum. İçimden de delikanlıya hak vermeden edemedim. Küçük cadı dayısının oğlunun işlenmemiş hassas duygularını incitmek için elinden geleni yapmıştı. Delikanlı ise kendisine haksızca davrananın hesabını ancak yumrukla görebilirdi. Başka bir yol bilmiyordu. Daha sonra kitapları toparlayıp hepsini ateşe atıverdi. Yalnız bir öfke uğruna bu kadar kıymetli şeyi mahvetmenin verdiği acı da yüzünden okunuyordu. Kitaplar yanarken bunların ona verdiği zevki, kendisinde her gün biraz daha artan bir başarma mutluluğu kazandırdıklarını hatırlamaktaydı. Onun gizli gizli çalışmaya zorlayan sebebin de ne olduğunu tahmin ettim sanırım. Catherine karşısına çıkıncaya kadar günlük işleriyle meşgul olmaktan, kaba saba hayvanca eğlencelerden memnundu. Ama kızın kendisini küçümsemesinden duyduğu utançla onun takdirini kazanma umudu delikanlıyı yükselmeye kışkırtan sebepler olmuştu. Ne yazık ki yükselmek için harcadığı çaba onu küçümsenmekten kurtarıp takdir kazanmasını sağlayacak yerde tam tersini yapmıştı. Catherine ezilen dudağını emip öfkeli gözlerle alevleri seyrederek ''Evet senin gibi bir canavar da onlardan ancak bu şekilde faydalanabilir.'' dedi. Öteki de öfkeyle karşılık verdi. ''Sen tut çeneni şimdi.'' Öfkesi konuşmasına engel olduğu için hızla kapıya doğru yürüdü. Ben de yana çekilip ona yol verdim. Daha taş merdivenlerden inemeden yukarı çıkmakta olan Bay Heathcliff ile karşılaştı. Adam elini delikanlının omzuna koyduktan sonra sordu. ''Yine ne oldu oğul?'' Harriet'ın öfkesiyle, üzüntüsüyle baş başa kalabilmek için ''Hiç, hiç'' diyerek oradan aceleyle uzaklaştı. Heathcliff oğlanın arkasından bakıp içini çekti. ''Benim arkasında durduğumu bilmediği için kendi planımı kendim bozarsam pek garip olur.'' diye mırıldandı. ''Fakat ne zaman yüzüne bakıp babasıyla benzerlik arasam onun yüzünde halasını buluyorum. Nasıl olur da bu derece benzeyebilir anlayamıyorum. Yüzüne bakmaya bile adeta dayanamıyorum.'' Gözlerini yere indirip dalgın dalgın içeri doğru yürüdü. Yüzünde o zamana kadar hiç fark etmediğim huzursuz, tasalı bir ifade vardı. Eskisine göre de vücutça daha zayıftı. Gelini pencereden onun geldiğini görünce mutfağa kaçmıştı. Onun için ben yalnız kaldım. Benim selamıma karşılık olarak da ''Sizi yeniden dışarıda gördüğüme sevindim Bay Lockwood.'' dedi. ''Bu sevincim biraz da bencil bir duygudan ileri geliyor. Çünkü bu ıssız yerlerde sizin kaybınızı bana unutturacak birini bulmak zordur. Sizi buralara hangi rüzgarların attığını da defalarca düşünmüşümdür.'' ''Korkarım ki geçici bir heves.'' dedim. ''Aynı şekilde bir başka geçici heves de beni buradan uzaklaşmaya zorlayacak. Gelecek hafta Londra'ya dönmek üzere yola çıkacağım. Size de bir yıllığına kiraladığım Thrush Cross gelince bu süre sonunda yeniden kiralamayacağımı bildirmeye geldim. Hatta bundan böyle orada oturabileceğimi de sanmıyorum.'' ''Ya demek öyle. Dünyadan silinip bir köşeye çekilmekten usandınızsa ama oturmayacağınız ayların kirasını bağışlamamı ricaya geldiyseniz boşuna zahmet etmişsiniz. Ben kimse de alacağımı bırakmam.'' Adam akıllı öfkelenmiştim. ''Ben böyle bir ricada bulunmaya gelmedim.'' diye bağırdım. ''İsterseniz hesabı hemen görelim.''